8. ayrım, sayfa 62. Bir akşam İlhan, Revan'ı bir parça margarini ekmeğine katık ederken yakaladı bir oda. Okşayıcı sözlerle yakınlık gösterdi. Sonra arada bir santrale uğramaya, hatırını sorup şakalaşmaya başladı. Bahçeden kopardığı bir çiçekle, bir paket çikolata ya da öğle yemeğinden sakladığı bir meyveyle kapıda göründü. "Söyle bakalım, kara konsolos ne demek?" diye sorardı. "Aa, hiç duymadım İlhan Bey," derdi Revan. "Sıfır puan. Peki, ferah feza bir makam." "Evet, makam." "Doğru. Ödülünüz bir mandalina. Peki benim İzmir telefonum bağlanmadı mı daha?" "İnanın 5 dakikada bir arıyorum. Şehirler arası çok yoğun." "Okey. Aramaya devam et." Baharda bir akşam bildiği küçük bir balıkçı lokantasına yemeğe davet etti onu İlhan. Genç adama yoğun ilgi duymasına karşın çekindi Revan. Gitmek istemedi önce. "Kaç yaşındasınız Revan Hanım?" diye sordu İlhan Sacit. "21." "Yeterince büyümüşsünüz bence. Tanıdığın, aynı yerde çalıştığın iyi bir insan seni yemeğe davet edebilir artık. Öyle değil mi?" "Bilmem ki." "Evet tabii," dedi Revan. "Ama evdekiler merak ederler belki." "Evde telefon varsa haber verebilirsin." "Yok." "Pekala, çok geç kalmayız. Eve ben bırakırım seni." "İşte gördün mü? Çekinecek bir şey yok." Ellerini iki yana açarak silahsızmış gibi kendinden ona hiçbir zarar gelmezmiş gibi söylemişti bu sözleri. Sevimliydi. İçtenlikle güven verici. Yumuşak, sakin bir ilk yaz akşamıydı. Revan şaşkındı biraz. İlhan Sacit'in ilgisini ciddiye almamış, şakacı bir proje şefinin telefoncu kızla iyi ilişki kurma çabası olarak değerlendirmişti. Ama o garsona "Hanımefendi sade gazoz içecek," dediğinde hayatında ilk kez kendisi ve herhangi biri değil, yemeğe davet edilebilecek kadar özgür ve olgun bir kız olduğu duygusunu yaşadı. Yüreklendirdi bu duygu onu. Elbette, başına gelebilecek, her şeyin sorumluluğunu üstlenebilecek, altından kalkabilecek, güzel, olgun, çalışıp para kazanan bir genç kızdı. Üstelik bu yakışıklı mühendisin gözüne bakıp duran bir sürü sekreter kız varken şirkette o kendisine ilgi duyuyordu. Genç adamın gülüşü, çatalı tutuşu, sigarasını külliye bırakırken yüzüne bir an içini okumak istermiş gibi bakışı her şeyi olabilir kılıyordu ve bu Revan'a hayatının sınırlarını genişletme, yaşadığı çorak topraktan bilmediği ama keşfetmeye değer bir ülkeye kanat açma arzusu veriyordu. Gene de o böyle kendisini gözlerken ellerini nereye koyacağını, konuşurken ne yöne bakacağını bilemiyordu bir türlü. "Erkeklerin gözlerine bakacaksın," derdi Fikran, "dosdoğru gözünün içine." Ama kolay mıydı? Bir İstanbul kızı olarak şaşılacak derecede çekingensin, dedi İlhan. "Amasya'da büyüdüm ben," dedi Revan. 3 yıl oldu buraya geleli." "Bak, açık konuşacağım. Bir süredir çok ilgiliyim seninle. Daha yakından tanımak istiyorum." "İlginize teşekkür ederim," dedi Revan alçak gönüllü bir gülümsemeyle. "Sadeliğin, işini gayretle ve severek yapışın hoşuma gidiyor. Kendinden söz et bana. Neleri seversin? Hangi müziği? Ne tür kitapları ya da filmleri? Sonra gelecekle ilgili hayallerin neler?" "Ne söyleyeyim bilmiyorum ki," dedi Revan. "Babam biraz, nasıl desem, tutucudur. Koro ve tiyatro grubuna girmeme izin vermemişti okuldayken. Romantik filmleri ve kitapları severim. Müziği de tabii ama evde yalnız radyomuz var. Babam emekli olalı beri başından kalkmıyor. Dikiş dikmekten, pasta ve yemek yapmaktan hoşlanırım." Cesareti kırılmış gibi birden sustu. İlhan Sacit'in gözlerinde acımayla karışık bir düş kırıklığı vardı sanki. Bir olmazlık duygusuyla Bungun denize çevirdi bakışlarını Revan. "Biz kendi halinde orta halli bir aileyiz," dedi sonra. "Yenilgisinin üstüne giderek aileme katkıda bulunmak için çalışıyorum. Çünkü annem yaşlanıyor ve gözleri biraz bozuldu. Konfeksiyonlar başlayalı müşterisi de epey azaldı zaten." "Çok açık sözlüsün. Bu iyi bir özellik de değil Han. Olduğundan başka görünmeye çalışanları sevmem. Peki bir amacın, yapmak ya da olmak istediğin bir şey yok mu hayatta?" "Çalışıyorum," dedi Revan. "Para biriktiriyorum. Gelecek yıl sekreterlik ve daktilo kurslarına gitmeyi düşünüyorum. Ayrıca anne olmak da isterim tabii. Çocukları çok seviyorum. Bir yuva kurmak, mutlu olmak." Sustu. Sonra edirgen bir uzaklık duygusuyla "Herkes ister bunu, öyle değil mi?" diye ekledi. "Elbette ister. Zamanı gelince. Daha çok gençsin." "Evet, biraz da size anlatın. Eğer içinizden gelirse." Birçok şey anlatmıştı ona İlhan Sacit. Ege'de kar yağmayan, arkasını dağlara vermiş bir sahil kasabasında güzel suda doğmuş, çocukluğunu da orada geçirmişti. Ortaokul ve liseyi İstanbul'da kolejde okumuş, ardından üniversiteyi bitirmişti. Yüksek lisansını yaparken bir şirkette çalışmaya başlamış, sonra da bu işe girmişti. Babası toprak adamıydı, tarımla uğraşıyordu. Annesini erken kaybetmişti. Nasıl bir çocuktunuz kim bilir dedi Revan gülerek. Biraz yaramazdım. İyi yüzerdim. Futbola ve sinemaya çok meraklıydım. Hala öyleyim. Film seyredebilmek için evden gizli sinemada gazoz bile sattım. 11 yaşında kamyon kullanmaya kalkışıp elektrik direğine bindirdim. Tam bir serseri adayıydım yani. Bu yüzden yatılı okula verdiler beni. Başlarından savdılar. Dört kardeştiler. Bir küçüğü Armağan. Uslu akıllı bir oğlandı ve bitirdiği üniversitede asistandı. Kız kardeşi Gülcan ev kızıydı. En küçükleri Bertan ise henüz 16 yaşındaydı. Ortaokuldan sonra okumamıştı. Babasının işlerine yardımcı oluyordu. Babam hasta dedi. Kanser. Bir yıla kalmadan öleceğini söylüyor doktorlar. Ama ölümüne kendi ayaklarıyla gitti. Herkes ölümüne kendi ayaklarıyla gider Revan. Nasıl yani diye sordu Revan. Doğru gelmiyor bana bu söylediğiniz. Ne kadar çok konuştum diye sözü değiştirdi İlhan. Hay Allah, kimseye anlatmadığım şeyleri anlatıyorum sana. Bir süre sustu, dalgın bekledi. Neden biliyor musun diye sordu. Revan ona dikkatle bakarak bekledi. Aile terbiyesi almış, temiz bir kız arkadaş. Tabii iş yerinde ast üst ilişkisini koruyacak ve dedikodulara meydan vermeyecek olgunluktaysa herhangi bir erkek arkadaştan daha yakın olabilir insana. Karşı cinsten arkadaşlığı her zaman daha güvenilir gelmiştir bana. Küçük hesaplar için satmaz insanı kadınlar. Kadınları severim. Gülerken beyaz, düzgün dişleri görünüyor. Elini şarap bardağına uzatırken belli belirsiz hoş bir koku yayılıyordu bedeninden. O kadar canlı, öylesine sevimliydi ki onunla birlikte olduğu bu gecenin hayatının en güzel gecesi olduğunu düşündü Revan. Coşkuyla doldu içi, sevinçle. Gel derse onunla neden gitmeyecekti, ne olacaktı yani? Yitireceği, geride bırakacağı ne vardı? Çok kız arkadaşınız olmuştur sanırım dedi. Yo, çok değil. Peki kadınların daha iyi arkadaş olduklarını nereden biliyorsunuz? Öyle olmasını arzu ediyorum belki de dedi İlhan. Aslında kızlar aşkı arkadaşlığa tercih ediyorlar. Evlenmek, çocuk sahibi olmak için çok aceleci davranıyorlar. Erkekleri bir tür sigorta, hayat garantisi gibi görmek istiyorlar. Sen hiç aşık oldun mu Revan? Hayır dedi Revan kızararak. İlhan söylediklerinin hem alışılmadık hem de önemli bulmuştu. Bir genç kızın erkeklerle arkadaşlık yapmasını toplum yadırgıyor dedi. Adı kötüye çıkıyor. Üstelik erkekler de böyle düşünüyor. Onurunu, namusunu korumak zorunda olan bir kız ne yapabilir ki? Haklısın. Toplum ve kafalardaki namus kavramı çok geri. Ama bunlar değişecek zamanla. Değiştireceğiz. İnanmadan baktı ona Revan. Önce böyle konuşurlar, sonra kızları ortada bırakıverirler diye düşündü. Gecikme nedenini babasına açıklamak için mazeret bulma çabası içinde hafif bir tedirginlik yaratsa da kendinden beklemediği ölçüde rahat olduğunu hissediyordu. Okumuş, kültürlü, güzel konuşan bir erkek. Yalan olsa bile dostluk gösteriyordu kendisine ve bu reddedilmesi olanaksız bir ilgiydi. Böyle biriyle karşılaşmamıştık hiç. Bu başlangıç, mutlu bir evliliğe giden yolun ilk gecesi neden olmasındı. Elleri çok güzel diye düşündü. İyi anımsıyor şimdi. Temiz, biçimli ve bedenine gereken irilikte. Peki ama nasıl diye sordu Revan. Çok zor. Akılla, mantıkla, cesaretle. Köhne, eski olanı reddedeceğiz. Yeni, özgürleştirici düşünceye açık olacağız. Bu gecenin ayrıntılarını bitirmek ve sonra yeniden anımsamak için belleğini tutmak istiyordu Revan. Denize düşen ışıklar, uzaktan geçen bir motorun patırtısı, tahta masanın üstündeki bardağa ıslatılmış kır çiçekleri. Hafiften duyulan bir alaturka müzik. İlhan Sacit'in gevşemiş kravatından görünen güneş yanığı teni, çakanda seyren bir damar, dürüstlük dolu ela gözleri, kol ağızlarından görünen sarımsı, parıldayan tüyler, suyun şapırtısı ve tuzlu kokusu. Bütün bunlar gerçekten hayal edemeyeceği kadar eşsiz, yeni şeylerdi. Tabağındaki balığı didiklerken kendisini izleyen İlhan Sacit'e bir an başını kaldırarak gülümsedi. Minnet dolu bir gülüştü bu. Bu minneti aynı zamanda kızın kararlılığını sezmiş bir bakışla karşılık verdi genç adamına. Yüreği sıkıştı Revan'ın. Bu tür öykülere dışarıdan bakmıştı hep. Kendisi gibi biri için büyük, gerçekçi bir aşk düşlemek, erişilemeyeceği yere göz dikmek gibi geliyordu ona epey zamandır. Ama umudunu kaybetmeden bekliyordu elbette. İşte şimdi bekleme odasının kapısı açılmış, içeriye birisi girmişti. Bir hafta sonra ormana pikniğe gittiler. Yoldan geçen birine baş başa fotoğraf çektirdiler. O fotoğrafta tahta bir bankta oturuyorlar. Revan iri yakalı, beyaz bir bluz ve balıkçı pantolon giymiş. O yıl modaydı bu pantolonlar. Kendisi dikmişti. Bileklerini epey açıkta bırakan, yan dikişli, yırtmaçlı dar, koyu renk bir pantolon. Lacivert kahverengi ya da mor. Anımsamıyordu şimdi. Yüzleri birbirine dönük gülümsüyorlar fotoğrafta. Her ikisi de çok genç. Artık inanılmayacak kadar genç. Ağaçların altındalar. İlhan'ın yüzüne yaprakların gölgesi düşmüş. Revan çok şirin. Saçları omuzlarında. Gülüşünde taftaze, umut dolu bir güzellik var. Kolları bankın arkasına doğru bükülü. Birbirlerinin omuzlarına atılmış. Telefon çalıyordu. Bakmayacağım dedi Revan. Kim bilir kim. Konuşacak halde değilim. Telefon bir daha çaldı. Sonra telesekreterde Sevim'in sesini duydu. Öğleden sonraki Konken partisine gelip gelemeyeceğini sormak için aramıştı. Sezonu açmışlardı. En yakın arkadaşıydı Sevim. Birkaç yıl önce kocasından boşanmış, iki çocuğunu da evden çekip gidince yalnız kalmıştı. Artık yemek pişireceği, üzüleceği, bakacağı kimsesi kalmadığı için çok mutluydu. Kendi hayatını yaşıyordu doya doya. Böyle söylüyordu daha doğrusu. Ama ona inanmıyordu Revan. Yalnızdı. Çok yalnız. Yeniden salona geçip denize gören penceresinin önüne geldi. Camı açıp oturdu. Güneş yükselmiş olmasına rağmen hava pek sıcak olmayacaktı bugün. Denizden gelen esinti serinlik getiriyordu. Bu ev taşındıklarında gençti o zaman. 16 yıl geçmişti aradan. Güzel bir park olan kıyı şimdi yat limanıydı. Bulunduğu noktadan yan yana oldukça sıkışık düzenli sıralı yatlara baktı. Ne zamandır bakıyordu bu pencereden ama nedense şimdi dikkatini çekmişlerdi. Ne kadar çoktu. Nasıl da çoğalmışlardı geçen zamanda. Her biri kim bilir kaç milyon dolarlık bu teknelere, kaldırım kıyısını silme doldurmuş şu son model lüks arabalara sahip olabilenler sanıldığından çok fazlaydı demek. Böyle şeylere pek aklı ermezdi. Yoksa parasızlığım için mi fark ediyorum şimdi diye düşündü. Bu yüzden mi aklım erdi? Çünkü yukarıdan bakılınca apaçık görülüyor işte durum. İlhan'ın yatı yoktu. Gerektiğinde kiralamayı yeğliyordu. Bu yatların sahipleri İlhan'dan da büyüktüler belki de. Onlar da karılarını başlarında anlatıp ya da atmadan paralarını sürtük karılara mı yediriyorlardı acaba? Zenginlik elbette saygı duyulacak bir şeydi. Kim istemezdi ki? Herkes aynı olacak değildi. Toplumda zengin de olacaktı, yoksul da. Fakat bu kadar para, bu kadar keyif varken ne diye durmadan parasızlıktan, milletin yoksullaştığından söz ediliyordu. Bir kısım insanlar fazla yürüyordu ondan tabii diye düşündü. En cahil, en işe yaramaz insanlar durmadan çocuk yapıyorlar ve yoksullaşıyorlar. Üstelik o çocukları serseri, hırsız, anarşist olsun diye sokağa atıyorlar. Mahallede soyulmadık neredeyse bir bizim ev kaldı. Demir kapılar, çifte kilitler yaptırmıştı ama gene de korkuyordu geceleri. Çünkü iğne deliğinden giriyorlardı. Evlerin çoğu gübegündüz soyulmuştu. Polis seyirci, devlet aciz kalıyordu. Dünyada çok fazla sefil insan vardı çünkü. Böcekler gibi yaşayan bir sürü gereksiz asalak. Kendi kendine konuşuyordu tabii. Başkalarının yanında bu tür yorumlar yapmak doğru değildi. Ama kimse yarın ne olacağını bilemezdi. Suçlu aramak da gereksizdi. Hayat adil değildi o kadar. Hiçbir zamanda olmamıştı. Olamazdı. Boyutları büyümüş, çarpık çurpuk bir dünyada hissetti kendini birden. Bu mantıksız, saçma, akıl almaz dünyanın yaratıcısı kimdi acaba? Duvarları bölmeleri, donanımı öyle ayarlamıştı ki bazı insanların istedikleri her şey görebileceklerine kolayca uzanabilecekleri bir yerlere konmuş. Bazılarınınkisi saklanmıştı. O sinik, kafasız insan yığınlarının paylarını istemeyi, haklarının tanınma yollarını bilmiyorlardı da ondan herhalde. Onlardan olmayacaktı. Sonuna kadar gideceğim diye düşündü. Kopara kopara alacağım o adamdan payımı. Korkacak ne var ki? Ya şöyle, ya böyle. Derin bir soluk aldı. Bazen nasıl oluyorsa birdenbire hem de o anda geçmişteki kimi olgular birbirleriyle ilintili olarak harita gibi açılıveriyordu insanın önünde işte. Demek ki aslında insan her şeyi toplayıp saklıyor ve sonra bir gün bir uyanma anında akıl onları bir araya getirip bütünleştirerek bir bakışta ayna gibi her şeyi görebiliyordu. Şöyle özetlenebilirdi durum. İlhan da elini uzatıp yorulmadan almıştı alacağını. Bugünkü krallığını fazla zorlamadan böyle yaratmıştı. Yalnızca 15 yılda hem de. Revan da onu elbette desteklemiş, başarmak için yeterli iradeden fazlasını göstermiş olan kocasının başarılarından mutlu olmuştu. Özverili bulunmuş olmaktan, sabrından pişmanlık da duymuyordu şimdi. İnanılması güç ve bağışlanmaz olan şey, bütün bu kazanılanların ta sonundan ortak hayatlarını bozguna çevirmesiydi. Birlikte yola çıktıklarında İlhan hayalci, tutkulu, alçak gönüllü ve inançlıydı. Hiç kuşkusuz bu ülkede insan gibi yaşamak için yetersiz, hiç işe yaramaz, daha saptalca şeylerdi bunlar. Ama Revan o zamanlar bunu öğrenmemişti henüz ve İlhan'ın söylediklerine çok az inanmıştı. Çarçabuk unutmuştu, o da başka, hayat unutturmuştu. tanıştıkları, seviştikleri günlerde tertemizdi İlhan. Ülkeyi yönetenlerin gerçekleri yalana çevirdiklerini, kalkınma ve toplumu değiştirme vaatleriyle halkı daha yoksul ve çaresiz hale düşürdüklerini anlatıyordu. İktidarlar demokrasi ve özgürlükle nutuklarını atmışlardı. Ama korkunç bir baskı uygulayarak demokrasi ve özgürlükleri yok etmişlerdi. O günlerde bu tür sözler biraz korkutuyordu Revan'ı. Çünkü bunları bağıra bağıra söyleyen bütün solcuları toplayıp içeri tıkmışlardı. Yani sen soygun yapan, adam kaçırıp öldüren anarşistleri mi destekliyorsun diye sormuştu Revan bir gün İlhan'a. Ben halk çocuğuyum. Bu kafaları, bu düzeni değiştirmek gerektiğini söylüyorum. Anarşi sorunları çözmez. Asıl görev insan vicdanındaki adalet duygusuyla örtüşecek, insanı mutlu edecek, gerçek özgürlük için toplumun örgütlenmesini, sesini yükseltmesini sağlayacak. Anlıyor musun? Nasıl yani? Biz madem ki gerçekleri biliyoruz, herkesin bilmesi, öğrenmesi için çaba sarf edeceğiz. Babam solcuların komünist olduklarını düşünüyor. Onlardan nefret ediyor. Birçok insan hayatı olduğu gibi kabul eder ve köstebek gibi saklanıp tepkisizce seyreder. Oysa bugün içinde yaşadığımız düzen sahtekarlık ve sömürü üzerine kurulmuştur. İnsanlık bu yüzden acı çekiyor. Nereden nereye? Böyle bir İlhan'dı o zamanki. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışan bir devrimci. Şimdi ise karısının onca yıllık emeğini yok sayıyordu. İnsan ne kadar değişiyordu.